Ayrım 90.
Baktığı başlıca davalar: Salih Başo ve Resul Hoca, Antalya Valisi Hilmi Uran, asker kaçakları Hüseyin Cahit, Rasim Avni ve arkadaşları, Kırşehir cinayeti İsmail Hami, telgrafçılar, gizli tarikat-ı Salahiye Cemiyeti, Lütfi Fikri Bey, komünistler, Eyüp Sabri, Yeni Bahçeli Şükrü, Hüsrev Sami ve arkadaşları, Eşkıya Eğri Ahmet ve çetesi, katil Koko Mustafa, cinayetten suçlanan Maraş Milletvekili Tahsin Bey ve arkadaşları, Hanze Mehmet çetesi, Adana cinayeti, şapkayı bahane ederek halkı ayaklanmaya kışkırtma olayları, Sivas, Erzurum, Rize, Giresun, Maraş olayları, İskilipli Atıf Efendi, Fatsa soygunu, katil Ali, Adana Külhan Beyleri, Albay Kasap Osman, Keskinli Rıza, Mütegallibe Çomoğlu Mustafa Ağa ve Tercanlı Çadırcı Ali Bey, çeşitli soygunlar ve cinayetler, İzmir suikastı, eski İttihatçılar, bir Fransız casusu, adı geçen eser sayfa 353-472, 2436 kişi yargılandı, 1343 kişi beraat etti, 226 idam kararı verildi ve infaz edildi. Adı geçen eser sayfa 474. Bu ikinci dönemde her iki mahkemenin verdiği idam kararlarının toplam azami sayısı 576'dır. 1923-1927 yılları arasında bir rejim mahkemesi olarak çalışan 3 İstiklal Mahkemesi'nin şapka olayını vesile ve istismar ederek halkı isyana kışkırtmak ve isyana katılmak suçundan Atıf Efendi dahil verdiği idam kararlarının toplam sayısı sadece 27'dir. Dipnot: Hasan Hüseyin Ceylan'ın aktardığına göre Orhan Koloğlu, İslam'da Başlık adlı kitabında şapka olayından, daha doğrusu şapka olayı vesile ve istismar edilerek halkı isyana kışkırtmak ve isyana katılmak suçundan dolayı 57 kişinin idam edildiğini belirtiyormuş. Din-Devlet İlişkileri 3. cilt sayfa 10. Pekala, 27 olmasın da 57 olsun. 57 nerede, 10 binler, 100 binler nerede? Aczi Mendil lideri Müslüm Gündüz ise 13 Haziran 1995 akşamı bir özel TV'de şöyle demiş: İstiklal Mahkemeleri şapka giymeyen 500 bin kişiyi idam etti. Aktaran Emin Çölaşan, 16 Haziran 1995 Hürriyet. Arttıran arttırana. Ve yukarıdaki genel sayıya dahildir. Dipnot: Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri adlı yazı dizisi. Milliyet 29 Ekim 1996 sayfa 18. Ergün Aybars, bilimsel bir ihtiyatlılıkla birinci dönem idam kararları sayısının 1450-1500 olabileceğini tahmin ediyordu. Azami haddini kabul edelim. İstiklal mahkemelerinin var oldukları 1920-27 yılları boyunca infaz edilmiş tüm idam sayısı kararı 1500 artı 576, 2076'dır. Hani 10 bindi, 30 bindi, 120 bindi, 500 binden fazlaydı? Hani masum kellelerinden ehramlar yükseltilmişti? Hani Kemalist inkılapları yerleştirebilmek için 500 binden ziyade insan telef edilmişti? Hani seyyar bir mahkeme Anadolu'nun şehir ve kasabalarında dolaştırılarak on binlerce masum insan, çoğu halka gözdağı vermek maksadıyla yoktan yere dar ağaçlarında telef edilmişti? Hiç kimse sırf İslami düşünüş ve yaşayışından dolayı dar ağaçlarında sallandırılmış, kurşunlanmış, köyleriyle birlikte yakılmış değildir. Hiç kimse şapka giymedi diye idam edilmemiştir. Zaten 671 sayılı şapka iksası hakkında kanunda da, başka kanunlarda da böyle bir müeyyide bulunmuyor. Şapka giymek memurlar için zorunlu tutulmuş, halk şapka giymeye zorlanmamıştır. Şapka davası diye adlandırılan davaların şapka giyip giymemekle hiçbir ilgisi yoktur. O davalarla ilgili suçun vasfı, şapka olayını vesile ve istismar ederek halkı isyana kışkırtmak ve isyana katılmaktır. Dipnot: Ama TC'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal bile 1992 yılında Manisa'da şapka giymeyenlerin asıldığını söylemiş. Ergün Aybars, Milliyet 29 Ekim 1996. Hiç olmazsa bir cumhurbaşkanının bir olayın doğrusunu inceletip öğrenmeden ayaküstü sallapati konuşmayacağını sanırdım. Yanılmışım. Hasan Hüseyin Ceylan da Ergün Aybars'ın araştırmasından çoğunlukla kaynağını göstermeden yararlanıyor. Ama sapladığı sayılara karşı çıkıyor. Neye dayanarak? Çok önemli bir tanığı var, onun açıklamasına dayanıyor. Ceylan'ı dinleyelim. Ankara İstiklal Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya ve İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi Başkanı Mazhar Müfit Kansu, İstiklal Mahkemelerinin hitamında toplam 2865 kadar kişiyi değişik suçlardan idam ettiklerini belirttiklerinde, kendilerine en başta itiraz İstiklal Mahkemesi cellatlarından biri olan Cellat Karali'den gelir. Cellat Karaali patronlarının yalan söylediğini belirterek, sadece benim dar ağacında sallandırdığım sarıklı sakallı kişi sayısı 5216'dır. Söylediğim gibi bunlar sırf alim olan kişilerdir der. Dipnot: Hasan Hüseyin Ceylan'a bakılırsa adam astığı her kişinin giyimini, kuşamını, sakallı olup olmadığını, mesleğini ve sayısını kaydetmiş. Sanki istatistik bürosu. İstiklal mahkemelerinin yüzlerce celladından sadece birisinin, Cellat Karaali'nin 1931 yılında Son Posta gazetesinde yayımlanan bu ifadesinin korkunçluğu meydanda. Bu ifadelerden yola çıkıldığında toplam idam edilen insanların on binler olduğunu rahatlıkla hesap edebilirsiniz. Bir de sessiz sedasız kurşuna dizilen, mürteci köyüdür diye köyleri yaşayanlarıyla birlikte yakılan ve isyan ettiler diye masum oldukları halde kurşuna dizilen on binleri bu rakama dahil ederseniz, Cumhuriyet döneminde hayatını kaybeden İslam şehitlerinin sayısının rahatlıkla altı haneli rakamlarla ifade edilmesi gerektiğini anlarsınız. Din-Devlet İlişkileri 3. Yıl Sayfa 10. 1. Mazhar Müfit Kansu İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi Başkanlığı'na 17 Mart 1925 günü seçilmiş, rahatsızlığı dolayısıyla Eylül sonunda Ankara'ya dönmüş ve istifa etmiş, istifası 2 Kasım 1925 günü kabul edilmiştir. Ergün Aybar, Sayfa 281-294-337. Oysa İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi çalışmalarına 7 Mart 1927'ye kadar devam edecektir. Asıl başkan dururken başkanlığı 2 yıl önce bitmiş biri genel bir açıklama yapar mı? M.M. Kansu'nun başkanlık ettiği süre içinde bu İstiklal Mahkemesi özellikle Şeyh Said ve gazeteciler davalarına bakmış, 690 kişiyi yargılamış, 110 kişi hakkında 11'i gıyaben idam kararı vermiştir. Ergün Aybar, Sayfa 337. 2. Ankara İstiklal Mahkemesi'nin verdiği idam kararlarının sayısını da görmüştük. 226. İkisinin başkanlığı dönemindeki idam kararlarının toplamı 336 ediyor. Niye 2865 desinler? 3. Hasan Hüseyin Ceylan, Aha Çetinkaya ile M.M. Kansu'nun yaptığı açıklamayı hangi kaynağa dayandırdığını açıklarsa, bu masalı kimin uydurduğu anlaşılır. Kendisi de yine bir masal anlatmış olma töhmetinden kurtulur. 4. Geldik işin eğlenceli ya da acı bölümüne. Yani Cellat Ali'nin açıklamasına. Cellat Karaali'nin açıklamasının aslı kesinlikle böyle değil, bambaşka. Bu açıklamaya ileride yine değinileceği için bu eğlenceli konuyu ele almayı ileriye bırakıyorum. Hasan Hüseyin Ceylan'a bu bilgiyi eski DP milletvekili Gıyasettin Emre vermiştir. Din-Devlet İlişkileri 3. sayfa 27. Gıyasettin Emre uyduruyor, Hasan Hüseyin Ceylan daha da süsleyip püsleyerek aktarıyor. Aslını göreceğiz. 4.2. Bize Nasıl Kıydınız adlı film ve 4 televizyon programı. Emine Şenlikoğlu'nun Bize Nasıl Kıydınız adlı romanından yararlanılarak aynı adla çevrilen film büyük tartışmalara yol açmıştı. Konusu zamanımızda geçen filmde geri dönüşlerle Cumhuriyet'in ilk yıllarına gidiliyor. Erzincan'ın Kema ilçesi Müşekrek köyünden Mevlevi Şeyhi İbrahim Hakkı Efendi'nin sakalı zorla kesiliyor. Kur'an'ı toprağa gömülüyor ve eceliyle ölüyor. Ama devrimlere karşı olduğu iddiasıyla Erzincan İstiklal Mahkemesi'nce idama mahkum edilen efendinin cesedi savcının emriyle mezarından çıkartılıp asılıyor. Bu çirkin olaylar filmde İbrahim Hakkı Efendi'nin kızının anıları olarak aktarılmaktadır. Kadir Çelik tarafından hazırlanan Objektif programında Interstar 20 Ekim 1994 akşamı bu olay ve dolayısıyla İstiklal Mahkemeleri ele alındı. Yapılan açıklama ve tartışmaları bu iki konuyla sınırlı olmak üzere bantlardan çözerek aktarıyorum. Serbest konuşmaya özgü bazı dağınık cümleleri konuşmanın özüne ve konuşmacının üslubuna dokunmamaya çalışarak toparladım ve özetledim. 20 Ekim 1994. Ön program, filmden sahneler. Erzincan İstiklal Mahkemesi savcısı köylülere Erzincan İstiklal Mahkemesi'nce inkılaplara karşı gelmekten suçlu bulunan İbrahim Hakkı Efendi'nin ölmüş de olsa mezarından çıkarılıp asılacağını bildirir. Mezar açılır, tabutla gömülmüş ceset çıkartılır ve üzerindeki kefenle bir ağaca asılır. Kızı bu veçi sahneyi yaşlı gözlerle seyreder. Sonra romanın yazarıyla filmin senaristi ve yönetmeninin kısa açıklamaları gelecek. Bu olay romanda yok ama yazarı filmde yer alan bu sahneye sahip çıkacak ve gerçek olduğunu şiddetle, azimle savunacaktır. Şenlik başlamadan hemen bir durumu belirteyim. Erzincan İstiklal Mahkemesi diye bir İstiklal Mahkemesi hiç olmamıştır. Herhangi bir İstiklal Mahkemesi de Erzincan'a gitmiş değildir. İstiklal Mahkemelerinin Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca saptanmış bölgelerini gösterir çizelgeler ve haritalar için Ergün Aybar, Sayfa 47-51 ve 102-104. Yani olay daha başından ve kökünden masal. Ötesi masal üstüne masal. Şimdi masalcıların bu masalı nasıl inatla ve körü körüne savunduklarını, belgesi var diye direnerek nasıl kamuoyunu yanıltmaya ve oyalamaya çalıştıklarını, Şenlikoğlu'nun var olduğunu iddia ettiği belgeleri bir türlü gösteremediğini, sıkıştırılınca nasıl yan çizdiğini, işi mugalataya boğduğunu, yeni masallarla durumu kurtarmak için nasıl çırpındığını izleyeceksiniz. İyi eğlenceler ya da derin derin düşüncelere dalmalar. Emine Şenlikoğlu. Filmde bir savcının hatası işleniyor. Yani insanlık için çok utanç verici bir olay işleniyor. Metin Çamurcu, yönetmen. Biz Atatürk'ü eleştirmiyoruz. İnkılaplarda yanlış uygulamalardan bahsediyoruz. Yanlış laiklik uygulamalarından bahsediyoruz. Bir takım gerçekler unutturulmuştur insanlara. Biz bu gerçekleri hatırlatmak istiyoruz. Dipnot. Gerçekleri mi hatırlatmak istiyorlar yoksa yeni masallar yaymak mı, birlikte göreceğiz. E. Şenlikoğlu. Ben Atatürkçü değilim, ancak küfür de etmiyorum Atatürk'e. M. Çamurcu. Ben Atatürkçü sistemi kabul etmiyorum, inanmıyorum öyle bir sisteme. Bu açıklamaları Kadir Çelik'in yönettiği Profesör Doktor Toklamış Ateş ile Emine Şenlikoğlu'nun katıldığı tartışma bölümü izliyor. Kadir Çelik. Filmde ilginç bir sahne var. Ölmüş birisi İstiklal Mahkemelerinde yargılanıyor, idamına karar veriliyor. Cesedi mezardan çıkartılıyor ve tekrar idam ediliyor. Toklamış Ateş. Böyle bir şey söz konusu değildir. İstiklal mahkemelerinin ne olduğu ne olmadığı bilinir. Zaten buraya gelmem istiklal mahkemeleri konusunda toplumumuzda yaratılmak istenen bir takım ön yargıları çürütmek arzusundan kaynaklandı. Kadir Çelik. Hocam, Emine Hanım o sahnenin gerçek olduğunu, yaşanmış olduğunu iddia ediyorlar. Değil mi Şenlikoğlu?
Emine Şenlikoğlu. Belgelerim var. Bir defa İstiklal Mahkemelerinde bu durum yargı yapılmamışsa kaynaklara nasıl geçti? Ben kaynakları yanımda getirdim. Programdan sonra vereceğim.
Dipnot. 2 Nisan 1996'ya kadar vermediğini öğrenecek, o gün de veremediğini göreceğiz. Şaşılacak bir şey değil, çünkü var olmayan bir mahkemenin var olmayan kararını Zati Sungur bile tavşan gibi şapkasından çıkarıp da masanın üstüne koyamaz. Hele senarist yönetmenin kaynağının aslını öğrenince pek neşeleneceksiniz. İstiklal mahkemeleri seyyardı. Ankara'da seyyar olmayan mahkeme vardı. Bir tane mahkeme, diğer tüm ülkenin 67 vilayeti, o zaman 50 vilayet, her neyse kaç vilayet ise geziyor. Yani İstiklal Mahkemesi seyyar yapılıyor efendim, yargı yok. Dipnot. Aman ya Rabbi. Bu sevimli yazar hazretlerin ve muhteremlerin masallarıyla yetiştiği ve yetindiği için İstiklal Mahkemeleri hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sadece iki mahkeme bulunduğunu, birinin sabit, ötekinin seyyar, gezici olduğunu sanıyor. Doğrusu birinci dönemin birinci evresindeki İstiklal Mahkemeleri şunlardır. 11 Eylül 1920, 17 Şubat 1921, Ankara, Eskişehir, Konya, Isparta, Sivas, Kastamonu, Pozantı, Diyarbakır. Ergün Aybar, sayfa 47. Her mahkemenin görev bölgesini gösterir harita, sayfa 51. İkinci evredeki İstiklal Mahkemeleri de şunlar. 30 Temmuz 1921, Ekim 1923. Ankara, Konya, Kastamonu, Samsun, Yozgat, sayfa 102, harita 104. İkinci dönem İstiklal Mahkemeleri 1923-1927, İstanbul ve Ankara İstiklal Mahkemeleri ile İsyan Bölgesi İstiklal Mahkemesi. Her İstiklal Mahkemesi'nin görev bölgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce saptanıyor. Bir şehirdeki işi bitince ve ihtiyaç varsa bölgesi içindeki bir başka şehre gidiyor. Seyyarlık bu. Şenlikoğlu bu kelimeyi nasıl yorumluyorsa, İstiklal Mahkemelerinin ilk soruşturmasız, duruşmasız, sorgusuz sualsiz karar verdiklerini, kim hoşuna gitmediyse asıp kestiğini sanıyor anlaşılan. Ama lafı yeni bir cellata kaydırdığı için bu çocukça iddiasının sonunu getiremiyor. Bütün İstiklal Mahkemelerinde ilk soruşturma dosyasına göre son soruşturma, duruşma yapılıyor, sanığın işlediği iddia edilen suç ve dosyada bulunan deliller açıklanıyor, gerekirse tanık dinleniyor, yüzleştirme yapılıyor, sanık savunmasını yapıyor, her duruşmanın ayrıntılı tutanağı, zaptı tutuluyor, tutanaklar ya da duruşma izlenimleriyle kararlar yerel ya da genel gazetelerde yayımlanıyor ve bütün belgeler dosyasına konup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim ediliyor. Duruşmalarda meclis kararı gereğince kesinlikle aleni, yani açık yapılıyor. Ergün Aybar, sayfa 49. Kim hoşuna gitmediyse ki, 1982 yıllarında TRT1 televizyonunda bir celladın, İstiklal Mahkemesi celladının ağzından duyduğum bir ifade, övüne övüne, yalnız ben 500 bin kişi astım derken övüne övüne halk huzurunda söylemiştir bunu. Dipnot. Toklamış Ateş herhalde abartının bu kadarına hazırlıklı olmadığı için 500 bini 5 bin olarak algılıyor, haklı olarak bu sayıya bile itiraz ediyor. Asıl metinde göreceksiniz. Anlaşılan cellatlar da kendi aralarında açık arttırmaya girmişler. Bir cellat günde 100 kişi assa 500 bin kişi için 14 yıl gerekir. Acaba endazesiz atan cellatlar mı, yoksa bu çingene cellat palavralarını parmak hesabına bile vurmadan aktaranlar mı daha ayıp ediyorlar, karar veremedim. Kadir Çelik. Yargılama bu biçimde mi yapılmıştır Sayın Hocam? Foklamış Ateş, hayır Sayın Şenlikoğlu, tabii kulaktan dolma. Şenlikoğlu, hayır efendim, araştırmalarım var. K. Çelik, yani yargılama Sayın Şenlikoğlu'nun dediği şekilde gözünün üstünde kaşın var deyip. T. Ateş, öyle şey olur mu efendim? Şenlikoğlu, o halde tüm Türkiye aydınlarını Hodri Meydan bu tarihi araştırmaya davet ediyorum. T. Ateş, efendim elimin altında, müsaade buyurun. Şenlikoğlu, Sayın Ateş'in iyi niyetinden hiç şüphem yok fakat mümkün değil, okuyoruz ve görüyoruz. T. Ateş, şimdi bakın, İstiklal Mahkemelerinin bir özelliği diğer devrim mahkemelerine benzemeyen yanı aleni, yani açık olmasıdır. Hiçbir muhakeme, yargılama kapalı kapılar ardında yapılmamıştır. Hepsi aleni olmuştur. Çok mu adildir, iyi midir, kötü müdür ayrıca tartışılabilir. Fakat İstiklal Mahkemelerinin dökümü elimizin altında vardır. Bunun için uzun araştırmalar yapmak gerekmiyor. Şenlikoğlu, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili arşivler kapalı efendim. Dipnot. Son olarak 1993 yılı Kasım'ında Ahmet Nedim Ankara İstiklal Mahkemesi'nin bazı duruşmalarının tutanaklarını asıllarıyla birlikte yayımladı. 500 sayfalık bir kitap. Kızımızın kendini ilgilendiren yayınları bile izlemediği anlaşılıyor. Arşivler kapalı diye inat ediyor. Yargı yapılmadığını ileri süren Şenlikoğlu'na bu kitaptaki duruşma tutanaklarını okumasını tavsiye ederim. Toktamış Ateş, hayır efendim her şey açıktır. En son zabıtların bir kısmı saklıydı ki onların arasında bazı açıklanmamış olanlar vardı. İskilipli Atıf Hoca ile ilgili Ankara İstiklal Mahkemesi'nin zabıtları da açıldı ve yayımlandı. Sayın kamuoyuna bir kez daha altını çizerek duyurmak istiyorum. Yalan üzerine, iftira üzerine, abartma üzerine haklılık çıkmaz ortaya. İstiklal Mahkemelerinde yargılanan insanların, idam edilenlerinin sayısı birinci dönemde 1054'tür. Müccelen, yani iddiama mahkum olup da ertelenmiş, gerçekleştirilmemiş idam sayısı 2827'dir ve gıyaben idam kararı da 243'tür. İkinci dönemdeki idam kararları da 400 civarındadır. Dipnot, tam sayısı 576. Müeccel idamların da bir kısmının asıldığını düşünürsek, İstiklal Mahkemeleri kararıyla idam edilen insan sayısı 3000'i bulmamaktadır. Dipnot, Ergün Aybars, birinci dönemde 1054 olan kesin idam sayısının bilimsel ihtiyatlılık göstererek 1500 olabileceğini ileri sürmüştü. İkinci dönem idam kararlarının sayısı ise kesindir, 443. Şu halde ihtiyatlılık payı ile birlikte toplam idam sayısı en fazla 2076 eder. Toktamış Ateş bir ihtiyatlılık daha göstererek müeccel, yani tecil edilmiş idam kararlarının bir kısmının ileride infaz edilmiş olabileceğini varsayıyor ve ortalama bir sayı ileri sürüyor. 3 Kasım 1994 günü objektif programında bu ortalama sayıyı 2700 olarak belirtecektir. Hakkında tecil edilmiş idam kararı olan 2827 kişiden 757'sinin yaklaşık %25'inin yeniden suç işleyeceğini varsaymak bana hiç de sağlıklı ve gerçekçi bir hesap olarak gelmiyor. Nerede kaldı 5000 kişi astığını söyleyen cellet? Emine Şenlikoğlu, bunları araştıralım. T. Ateş, bütün bunlar elimizde rakam olarak mevcut. Şunu da söylemek istiyorum, 3000 kişi az mı? Abartmanın da bir sınırı vardır. Kadir Çelik, Sayın Şenlikoğlu, bu filmdeki sahneyi ve sizin tanımlamalarınızı Sayın Ateş yalan, iftira ve abartma olarak niteliyor. Şenlikoğlu, Toktamış Bey'in samimiyetinden şüphem yok. Araştıran yalnız Toktamış hocamız değil. Biz de araştırıyoruz ve görüyoruz. Bunu inkar etmeyen birçok aydın ve Atatürkçü kişiler de var. Ve bunu kaynaklarımızdan okuyoruz. Yalnız bu tartışmada hiçbir sonuca ulaşamayacağız. Çünkü ne sayın hocamız fikrinden vazgeçecektir ne de ben fikrimden vazgeçeceğim. Dipnot. Demek ki bilimsel araştırma, belge, kanıt önemli değil. Hiçbir bilgiye dayanmayan kendi fikri, daha doğrusu masalları okuya okuya kemikleşmiş ön yargısı önemli ve geçerli. Anlaşılan İslamlığın bu yeni temsilcileri için ilmin milmin beş paralık değeri yok. Yaşasın masallar. Kadir Çelik, efendim hoca altını çizerek söyledi. Sizin de savunduğunuz bu düşünceler için yalandır, iftiradır, abartmadır dedi. Şenlikoğlu, kaynaklarımız var, onu araştırırız hep beraber. Toktamış Ateş, ben İstiklal Mahkemelerinden herhangi birinde öldürülmüş bir insanın mezarından çıkarılıp yeniden asıldığını duymadım. Böyle bir şey olması da mantıkla bağdaşır gibi değil. Kadir Çelik, belgelerim var diyor Sayın Şenlikoğlu. Toktamış Ateş, programdan sonra çok yararlanacağız mutlaka o belgelerden. Ama bazı gerçeklerin de bilinmesi lazımdır. Bu iftira kampanyası belli bir zemine dayanmıyor ve haksızdır. Bu konuda araştırma olmadığı söyleniyor. Bu konuda çok uzman arkadaşlarımız var. Mesela Ergün Aybars, genç yaşta bir ömür harcayarak. Kadir Çelik, o zaman sadece İstiklal Mahkemelerini konu alan bir açık oturum yapalım. Toktamış Ateş, zevkle. Emine Şenlikoğlu, İstiklal Mahkemelerinde görevli olan herkese Toktamış Bey'in kefil olması üzücü bir olay. Çünkü Toktamış Ateş, kefil filan değilim. Niye kefil olayım herkese? Yok öyle bir şey. Emine Şenlikoğlu. Bu seyyar bir defa efendim, seyyar. Dipnot. Evet, seyyar, gezici. Ne olmuş yani? Seyyarlık mahkemenin mahkemeliğine halel mi getirir? Tapuk Adasuru mahkemeleri de seyyar. Toklamış Ateş. Müsaade buyurun, şunu ifade etmek istiyorum. Ben birinci meclisin bütün üyelerine toz kondurmamaya çalışırım. Hangi gruptan olursa olsun, ama birinci grup, ama pek de uzlaşmadığım ikinci grup. Çünkü gerçekten tarihimizin bu en şerefli insanlarına saygı göstermemiz gerektiğini düşünürüm. İstiklal mahkemeleri üyeleri arasında ikinci grup üyeleri de var. Şendikoğlu, siz cellatlara en saygın diyorsanız benim söyleyecek sözüm yok. T. Ateş, Türkiye 1. Millet Meclisi tarihimizin en saygın insan topluluğudur. İstiklal Mahkemesi'nin üyeleri milletvekiliydi. Emine Şenlikoğlu, Millet Meclisi'ne sözümüz yok, biz cellatlardan bahsediyoruz. Kadir Çelik, Sayın Ateş'e, Sayın Şenlikoğlu'na teşekkür ediyoruz. Emine Şenlikoğlu'nun cellatlar sözü dolayısıyla radyo televizyon üst kurulu Interstar'ı uyarır. Dipnot, bu tarihte kurul başkanı Ali Baransel'di. Bunun üzerine Interstar 27 Ekim 1994 günü objektif programında yapılacak olan İstiklal Mahkemeleri tartışmasını erteler. Tartışma daha dar bir kadro ile 3 Kasım günü yapılacak. Bu arada 31 Ekim 1994 gecesi Reha Muhtar'ın hazırladığı Ateş Attı programında TRT 1, ölünün mezardan çıkarılıp asılması, zorla sakal kesilmesi, Kur'an'ın toprağa gömülmesi gibi iddialar geniş bir şekilde ele alınır. Bu programın söz konusu iddialarla ilgili bölümlerine ayrıntılı sahnelerin özünü koruyup kısaltarak aktarıyorum. Reha Muhtar. Filmde Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda bir Mevlevi şeyhinin mezarından çıkartılarak yeniden idam edilmesi gösteriliyor. Filmde kızının ağzından o günlerde Kur'an'ın baskı sonucu toprak altına gömüldüğü, inananların sakallarının kesildiği görüntülerle aktarılıyor. Ateş Attı filmin bu tüyler ürpertici iddialarını araştırdı. Filmin maliyeti konusunda yapımcıyla yapılan kısa bir konuşma, film 4 milyara mal olmuş, reklama da 2 milyar ayırmayı düşünüyorlarmış. Reha Muhtar, aslında film günümüzde geçen ve çok da ilginç olmayan bir öyküyü işliyor. Dipnot, filmi seyredemedim ama bu programlar dolayısıyla birçok sahnesi defalarca ekrana getirildi. Gördüğüm sahnelere göre ilkel, grotesk, duygu sömürüsü yapan maksatlı bir film. Ancak zaman zaman geriye dönüşlerle Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğunu iddia ettiği bazı olayları gündeme getiriyor. En çarpıcı olay Erzincan'ın Kemah ilçesi, Müşekrek köyünde eceliyle ölmüş Mevlevi Şeyhi İbrahim Hakkı Efendi'nin mahkeme kararıyla mezardan çıkartılarak ipte sallandırılması, yani idam edilmesi. Sahne gösteriliyor. İşte bu sahne. İbrahim Hakkı Efendi'nin o sıralarda 10 yaşlarında olan küçük kızının bu olayı izlerkenki ağlama görüntüsüyle veriliyor. Ve film boyunca da İbrahim Hakkı Efendi'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarında başına gelenler kızının anılarından aktarılıyor.